Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 24.
O dönemde dünyadaki bütün politikacılar asil kan sözlerini dillerinden düşürmüyordu. Atatürk'ün ülke gençliğine hitabesini Türk okullarında okuyan herkes bilir. Ama kendi sunduğu ilk konuşma ustası olduğu Osmanlıca diliyle hazırlanmıştı. Ve yine kendi yaptığı dil reformlarının sonunda yeni kuşakların bunu anlaması olanaksız hale gelmiştir. Aradan geçen yıllar boyunca tekrar tekrar yayınlanan nutkun dili her seferinde biraz daha sadeleştirilmiştir. Latin harfleriyle basılan ilk metin 600 sayfa uzunluğundadır ve 300 belgenin yer aldığı ek bir cildi vardır. Dipnot, 1989 baskısında. Konuşmanın başlangıcı son derece ayrıntılı olmasına karşın Şeyh Said isyanı ile İzmir'deki suikast girişiminden üstün körü söz edilmektedir. Türk gençliğine hitap eden, hemen önce ise reformların ilerleyebilmesi için Takrir-i Sükun Kanunu'nun ve İstiklal Mahkemelerinin zorunlu olduğunu anlatan bölüm vardır. Bu konuşma, yani nutuk, hem bir savunu hem de bir polemiktir. Mustafa Kemal ülkenin egemenliğini sağlamak için Cumhuriyet'in kurulmasının gerekli olduğunu ama ulus bunu kabul etmeye hazır olana dek hedefini gizli tutmak zorunda kaldığını ve çeşitli aşamalarla uygulamaya koyduğunu söylemiştir. Milli mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın bugünkü Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet kanunlarına kadar uzanan gelişmelerinde, kendi fikir ve ruh kabiliyetlerinin kavrayış sınırı bittikçe bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir. Dipnot, Nutuk sayfa 11. Bu sözler ve bundan sonra aktarılan bazı olaylar Mustafa Kemal'e muhalif olanlara karşı son derece sert bir ifadeye sahiptir. Onun ölümünden sonra kendi anılarını yayınlayan muhalifler genelde saygılarını belirtmişler ve bazı iddialarını reddetmişlerdir. Mustafa Kemal'e liderlik yarışında rakip olabilecek tek milliyetçi komutan olan Kazım Karabekir, kendi anılarının özetini henüz Gazi ölmeden yayınlamak istemiş ama yayın evi basılmış ve kitaplar yakılmıştı. Bir kopyası ise Mustafa Kemal'e verilmiş ve o da sayfa kenarlarına bazen çocukça ya da şantaj gibi öfkeyle, bazen de soğukkanlılıkla tetkik edilecek notlarını almıştır. Dipnot, Mumcu editör Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 179-186. Karabekir anılarının özetini 1951 yılında yayınladı ve 1960'da son derece ayrıntılı kalın bir kitap daha çıkarttı. Yayıncı mahkemeye verilince 1969 yılında beraat edene dek Karabekir'in anıları halka ulaşamadı. Refet Bele ise kısa ve kesin konuştu. Yıllar sonra Gazi'nin sofrasına davet edilince anlattıklarını "Atma Kemal, atma" diyerek kesti. Olayı aktaran bir Çankaya sekreteri Gazi'nin bu sözlere aldırış etmediğini söyledi. Dipnot Derin, sayfa 45. Mustafa Kemal nutukta anlattıklarını ve daha önceki röportajlarda söylediklerini, manevi kızı Afet'e ve masasında bulunan başka konuklarına farklı anılarını aktararak genişletti. Nasıl heykellerinin yapılmasını destekleyerek kendi kültünü yaratmışsa, anlattıklarıyla da efsanesini kendi oluşturdu. Nutuk yine de çağdaş Türkiye Devleti'nin yaratılış tarihi konusunda önemli bir kaynak olarak yerini korurken, yaratıcısının bir anıtı ve onun ülkesini modern dünyaya götürmekteki kararlılığını gösterişli bir ifadesi oluyor. Mustafa Kemal kürsüden indiği zaman uygulamaya başladığı program henüz tamamlanmamıştı. 29 Ağustos 1927'de seçim için kendi partisinin adaylarını tanıtmıştı. Ulusunun kendisine gösterdiği güveni sarsmamak için her birini özenle seçtiğini söyledi. Dipnot ATTB sayfa 580. Adaylara itiraz edilmedi ve sonunda Mustafa Kemal'in muhaliflerinden temizlenmiş olan meclis 1 Kasım'da onu oy birliğiyle tekrar Cumhurbaşkanı seçti. 1931 ve 1935 yıllarında bu oylama aynı biçimde yinelenecekti. 9-10 Nisan 1928'de meclis Mustafa Kemal'in söyleminde öngördüğü gibi anayasanın İslam dininden söz eden tüm maddelerini çıkarttı. Artık İslamiyet resmi din olmaktan çıktı. Meclis bundan böyle şeriat kurallarını uygulatmak zorunda değildi ve milletvekili yemini de laikleştirildi. Dipnot Özerdim sayfa 100-101. Hilafetin kaldırılmasıyla ilk önemli adımı atılmış olan laiklik süreci şimdi tamamlanmıştı. Yeni laik cumhuriyet Mustafa Kemal'in kişisel felsefesini yansıtıyordu. 1928'de yayınlanan bir kitabında Grace Allison onun 1926-27'de kendisine söylediklerini aktarıyor. Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir. Adeta halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini, gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inançlardan vazgeçilmelidir. İsteyen istediği gibi ibadet edebilir. Herkes kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu davranış ne sağduyulu mantıkla çelişmeli ne de başkalarının özgürlüğüne karşı çıkmasına yol açmalıdır. Dipnot Ellison, sayfa 24. Ne var ki rasyonalistlerin çoğu gibi Mustafa Kemal'in de batıl inançları vardı ve düşlerinde işaretler arardı. Dipnot Halide Edip, sayfa 170. İstiklal Savaşı sırasında 1922 Mart'ında ateş hattını teftiş ederken komutanlarla toplantı yaptığı akşamlar Kur'an'dan parçalar okutmuştu. Dipnot Ali Mithat İnan, Atatürk'ün not defterleri, defterlere yazılanların fotokopileri kitabın eklerinde, sayfa 10-12. Ama artık bu uygulamayı bırakmıştı. Sağduyulu mantık ilerlemeyi sürdürdü. 24 Mayıs 1928'de uluslararası rakamlar, türetilmiş oldukları Arapça rakamların yerine kullanılmaya başlandı. Dipnot Özerdem, sayfa 101. Yasa 24 Mayıs 1928'de oylandı ve 4 gün sonra yürürlüğe girdi. Bundan sonra atılacak ilk adım Türkçenin İslam kültürünün dilleri olan Farsça ve Arapça ile bağlantısını kesmekti. Osmanlı Türkçesinde bu dillerin önemi İngilizce'de, Latince ve Yunanca'nın öneminden çok daha fazlaydı. Arap alfabesi kullanıldığından sözcüklerin özgün biçimleri korunuyor ve tekrar Arapça sözcüklerin türetilmesini sağlıyordu. Yazı ile din el ele gidiyordu. Türkçe dilli Rumlar Türkçe Yunan harfleriyle yazarken Ermenilerle Yahudiler de yine kendi alfabelerini kullanıyorlardı. Latin alfabesinin kullanılması bazı Türk ilericilerinin daha büyük savaş öncesinde savundukları gibi Türkleri batılı Hristiyanlarla aynı potaya sokacaktı. Üstelik batılı Hristiyanların gitgide laikliği seçmeleri işi biraz daha kolaylaştıracaktı. Arapça yazının bazı zorlukları vardı. Harfler sözcüklerin başında, ortasında, sonunda ya da tek başlarına oldukları zaman dört ayrı biçimde yazılıyorlardı ve kısa sesliler de yazıda kullanılmıyordu. Arapça yazı klasik Arapça fonetiğini yansıttığından daha az sessizi ve daha fazla seslisi olan Türkçe'ye pek uymuyordu. Büyük savaşın başında Enver harflerin yalnızca tek başlarına oldukları biçimlerini kullanan değiştirilmiş bir Arap alfabesi ortaya çıkarmıştı. Tahsilli Türklerin çoğu gibi Mustafa Kemal de bunun yararsızdan da kötü olduğunu düşünmüştü. Dipnot Ünaydın, sayfa 28-31. Harfler birbirine bağlı olmayınca bir bakışta okumak olanaksızdı ve Türkçenin sesini verebilmek amacıyla herhangi bir sözcük için gerekli olmayan harfleri de kullanmak gerekiyordu. Üstelik yenilenmemiş Arap alfabesi gibi Türkiye ile Latin alfabesini kullanan gelişmiş ülkelerin arasındaki ilişkiyi güçleştiriyordu. 1928 Haziran'ında Mustafa Kemal Ankara'da Latin alfabesinin Türkçe fonetiğe uygun olarak nasıl kullanılabileceğini saptamak üzere bir komite kurdu. Dipnot Atay Çankaya, sayfa 430, Emre, sayfa 325. Gazeteci Falih Rıfkı komitenin vardığı sonuçları İstanbul'a aktardı ve Mustafa Kemal bunları biraz daha sadeleştirdi. Önerilerden biri yumuşak K sesi için Q harfinin kullanılmasıydı. Ama Mustafa Kemal kendi adını K harfiyle yazdığından bu öneri dikkate alınmadı. Dipnot, Falih Rıfkı Mustafa Kemal'in büyük harfleri pek yakından tanımadığını ve Q harfinin küçük harf biçiminden hoşlanmadığını söylüyor. Çankaya, sayfa 441. Yıllarca Fransızca kitap okuduğundan bu görüş pek doğru olamaz. İstanbul'un eğitimli insanlarının konuştuğu dili yansıtan ve Mustafa Kemal'in de kendi Balkan şivesine oldukça yakın olan bir yazım modeli seçildi. Harflerin çoğu Fransızca ya da Almanca'da taşıdıkları değerlere sahip olacak ve konuşulan Türkçenin ana seslerin her biri için ayrı harfler kullanılacaktı. Bu nedenle Latin alfabesinden farklı olarak çengel, şapka gibi işaretler kullanılacaktı. Arapça ve diğer yabancı dillerden alınan sözcükler Türkçe telaffuz edildiği biçimde yazılacaktı. Dipnot, bu nedenle bazı tutarsızlıklar ortaya çıktı. Geometri, geometri olarak kabul edilirken, geologi, jeoloji biçimini aldı ve geografi, Arapçadaki coğrafya yazılışını korudu. Harflerin kullanılma biçiminin oturması epey zaman aldı. Yaşlı kuşak Arapçanın etkisi altındaydı. Bazıları daha farklı telaffuz ettiklerinden sözcükleri farklı yazıyorlardı. Latin alfabesini kullanılmaya başlamasından bu yana geçen 70 yıl içinde Türkçenin yazılış biçiminde tümüyle bir tutarlılık sağlanamadı. Ama belki bilgisayarların yazım denetleme programları bunu artık kolaylaştırabilir. Yine de tutarsızlıklar Atatürk'ün yaptığı reformun değerini düşürmemiştir. Şimdi Türkçe okuyup yazmak Arap alfabesinin kullanıldığı zamana göre çok daha kolay ve Avrupa dillerini öğrenen milyonlarca insan yeni baştan bir alfabe öğrenmek zorunda kalmıyor. Buna karşılık İslam dillerini öğrenmek zorlaştı. Artık Arapça köklerden yeni sözcükler türetilmiyor. Arap ve Farsça kökenli sözcükler taşlaştı. Kısa ve uzun sesleri ayırt etmeyen Latin alfabesi bu sözcüklerin telaffuzunu ve kullanımını etkiledi. Dilde kesinliğe inananların kusur olarak gördükleri kullanım biçimleri artık standart Türkçe haline geldi. Dil Komisyonu Latin alfabesine geçmek için 5 ile 10 yıl arasında bir süreye gerek olduğunu belirtince Mustafa Kemal, ya 3 ayda yapılacak ya da hiç yapılmayacak diyerek iki alfabenin birlikte kullanılmasının daha iyi bilinenin tercih edilmesine yol açacağını söyledi. 9 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'daki bir halk toplantısını Latin alfabesinin kullanılacağını açıklamak için uygun buldu. Değişikliği Arapçadan Türkçe harflere geçiş olarak tanıtarak dinsiz Franklerin alfabesini vatansever milliyetçi Türklerin alfabesi biçimine sokuverdi. Mustafa Kemal daha önce heykelinin dikildiği saray burnunda bir lokantada düzenlenen açık hava eğlencesine davet edilmişti. Hem bir batı müziği orkestrası hem de Mısırlı şarkıcı Münirretül Mehdiye Hanım'a eşlik eden doğu çalgıcıları vardı. Gazi'yi görmek ve müzik dinlemek için büyük bir kalabalık toplanmıştı. Mustafa Kemal neşeliydi. Latin alfabesiyle yazdığı notları bir delikanlıya okutmak istedi. Delikanlı hiçbir anlam çıkaramadı. Şüphesiz okuyabilir diye yüreklendirdi Mustafa Kemal. İsterim ki bunu hepimiz 5-10 gün içinde öğrenesiniz. Notları verdiği Falih Rıfkı elbette hepsini rahatça okudu. Mustafa Kemal sözlerinin ipucunu müzikten aldı. Bilhassa sahneyi birinci olarak tezyin eden Münirretül Mehdiye Hanım sanatkarlığında muvaffak oldu dedi ve devam etti. Fakat benim Türk hissiyatım üzerinde artık bu musiki, bu basit musiki Türk'ün çok münkeşif ruh ve hissini tahmine kâfi gelmez. Şimdi karşıda medeni dünyanın musikisi de işitildi. Bu ana kadar şark musikisi denilen terendümler karşısında kansız gibi görünen halk derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oynuyor ve şen, şatırdırlar, tabiatın icabatını yapıyorlar. Artık millet hatalarını kanı ile tashih etmiştir, artık müsterihtir, artık Türk şendir, fıtratinde olduğu gibi artık Türk şendir. Mustafa Kemal kendinden söz ediyordu. Dans etmekten ve Alaturka müzikten hoşlanıyordu. Ama gençlere yalnızca medeni müzik diye tanımladığı batı müziğinin öğretilmesini istiyordu. Müziksiz devrim olmaz derken aklından geçen klasik batı müziğiydi. Dipnot Atay Çankaya sayfa 410. 1927'de Ankara'da bir resital veren Alman piyanist Wilhelm Kempfe de kendi fikirlerini açıklamıştı. Klasik müziğin kendi yarattığı devrimin kaynağı olan Batı kültürünün bir parçası olduğuna inanıyordu. Müzikte reform olmadıkça diğer alanlardaki reformların eksik kalacağını düşünüyordu. Bu görüşme çok geçmeden besteci Paul Hindemith'in seçilerek onun yardımıyla Ankara'da bir konservatuar açılmasına ve Türkiye'de müzik eğitiminin örgütlenmesine varacaktı. Dipnot, bu bilgiyi ünlü Türk piyanist İdil Biret'in kocası Şefik Yüksel'e borçluyum. Yüksel Wilhelm Kempf hakkındaki öyküyü ilk kez 21 Kasım 1995 tarihinde Bayerische TV programında anlattı. Mustafa Kemal çok uzun zamandır fazla içki içmekle suçlanıyordu. Şimdi ise konuyu kendisini suçlayanların aleyhine çevirdi. Sarayburnu Parkı'ndaki toplantıdan ayrılmadan önce kadehini kalabalığa doğru kaldırıp, eskiden bunun bin mislini mezbelelerinde gizli gizli içerek envai mefsedeti irtikap eden mürai sahtekarlar vardı. Ben sahtekar değilim, milletimin şerefine içiyorum dedi. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 272-274. Eskiden sahtekarlar ve ikiyüzlüler gizli gizli bin defa daha fazla içerler ve her türlü kötülüğe bulaşırlardı. Kadehindeki rakıyı bir yudumda bitirip kalabalığın arasından geçti ve kendisini Büyükada Kulübü'ndeki resmi bir ziyafete götürmek için bekleyen tekneye bindi. Gece giysileriyle onları karşılayan davetlileri görünce Falih Rıfkı'ya dönüp, ''Çocuk, orada yaptığımızı burada yapamazdık.'' dedi. Dipnot Atay Çankaya sayfa 442. Latin alfabesine en fazla direnişi doğal olarak eğitimli seçkinler gösterdi. 1927 yılında yapılan ilk sayımda 13 milyon 650 bin olarak belirlenen nüfusun büyük çoğunluğu okur yazar değildi. Çoğu insan yeni Latin alfabesiyle başlayarak okuma yazma öğrendi. 11 Ağustos 1928'de Mustafa Kemal yeni alfabenin ilk dersini Dolmabahçe Sarayı'nda verdi. Öğretmen rolü oynamak çok hoşuna gitti ve bu dersi taşraya da öğretebilmek için 23 Ağustos'ta bir yurt gezisine çıktı. Bütün milletvekillerine onun izinden gitmeleri söylendi. Yeni alfabenin kullanımını 1 Ocak 1929'dan itibaren zorunlu hale getiren yasa, meclisin açıldığı 1 Kasım günü oylandı. Türkiye'nin dört bir köşesinde yeni harflerle okuma yazma öğretmek için millet mektepleri açıldı. 1936 yılında bu okulların görevi halk evlerine devredildi ve 2,5 milyon okur yazarlık diploması dağıtıldı. Dipnot Ana Britannica, Cilt 15 sayfa 94. Bu süre içinde 16 milyona ulaşan nüfusun okur yazarlık oranı iki kat artarak %10'dan %20'ye çıktı. Gerçi ilerleme istikrarlı biçimde sürüyordu ama Mustafa Kemal'in son günlerine dek yönettiği ülke genelinde okur yazarlıktan yoksundu ve yönetici sınıf küçüktü. 1923 ile 1929 yılları arasında büyük bir hızla gerçekleştirilen reformlar ancak zaman içinde etkili oldu ve uzak köylere 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden önce ulaşamadı. Mustafa Kemal ülkesinin içinde gelişeceği bir çerçeve yaratmıştı. Bütün devrimler gibi onun reformları da önce topyekün bir değişim olarak kabul edilmişti. Ama ilk etkileri yönetici sınıfın yaşamı üzerinde görülmüştü. Cumhuriyet neredeyse Osmanlıların memur sınıfını olduğu gibi devraldığı için bu sınıfın yapısı hemen hemen hiç değişmemişti. Türkiye'nin sosyal tarihindeki en büyük kopukluk Atatürk'ün reformlarıyla değil, daha önceden ülkenin çok uzun zamandır sanatkarlıklarına dayandığı Hristiyanların terk etmeleriyle ortaya çıkmıştı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet gerçekten yeni bir Türkiye'ydi ama yeni oluşunun esası tarihinde ilk kez bir Müslüman ülke olmasından kaynaklanıyordu.
Ayrım sonu.